Herkese selam. Radyo Boğaziçi'nin Eko serisinin birinci bölümündeyiz. Ben Barış. Seriden bahsetmek gerekirse Türkiye müzik piyasasına alternatifler üreten sanatçıları ya da ne yazık ki pek popülerliği olmayan subjanralardan isimleri veya popüler janralardan bir çeşitlik yaratmaya çalışan insanları konuk edeceğimiz bir seri. Hem bu isimleri tanımış olacağız ama en önemlisi bu sektörün içinde böylesine avantgard çabaları olan insanların perspektifinden bakmaya çalışacağız. Onları bu piyasaya bakış açılarından da bahsedeceğiz. İlk bölümümüzün konuğu Deli Bakkal. Deli Bakkal'ı temsil eden de 3 grup üyesi bize eşlik edecek. Merhaba, hoş geldiniz. Ufak ufak isimleri ve çaldığınız enstrümanları duysak sizden çok hoş olur. Devamında zaten sizi tanıyacağız.
Ben başlayayım o zaman. Doğan ben. Doğan Can Vural. Bas çalıyorum Deli Bakkal'da.
Ben Emre Can Ağataş. Aynı zamanda Dağtaş Sahne ismini kullanıyorum. Grupta vokalim.
Ben de Barış. Grupta perküsyonlar ve fırsat oldukça da kayıt sistemleri üzerine aktivite gösteriyorum.
Teşekkürler, hoş geldiniz tekrardan. Deli Bakkal benim fikrime göre cayır cayır bir müzik yapıyor. Şu ana kadar ulaşabildiğimiz 3 adet single'ınız var ama birkaç bilgi buldum. Bu single'ların öncesi de epey kalabalıkmış sanırım. Nitekim yaşadığım sıkıntı şu, internette orada burada pek bir bilgiyle karşılaşamıyoruz sizin hakkınızda. O yüzden eminim benim gibi merak eden ve edecek birçok insan vardır. Deli Bakkal kimdir, kimlerden oluşur, ne zaman, ne amaçla kurulmuştur? Siz kendinizi nasıl anlatmak istiyorsanız biraz anlatır mısınız?
Aramızda en eski grup elemanı Barış galiba. Barış baştan şöyle kısa bir özet geçse daha net olabilir.
Tamam, çok hızlıca bahsedeyim. Deli Bakkal aslında benden de eski. 2013 yılı yanlış hatırlamıyorsam, daha da gece dayanıyor olabilir. Şimdi hafızam beni şey yapıyor olmasın. Bir Afrobeat grubu. Aslında kuruluşunda Richard Lenieps ve Kıvılcım var. Bugün burada olmayan. Richard zaten bir süredir grupta faal değil. Saksafoncumuz kendisi. Kıvılcım ise trompet çalıyor. Grup aslında bayağı bir kalabalık bir grup. Full performansımızda sahneye 11 kişi çıkartabiliyoruz. Her enstrümandan 2 tane koyup böyle hem dolu bir sound elde ediyoruz hem de yani dinleyiciler için eğlenceli bir konser geçmiş oluyor. Senin de dediğin üzere aslında sadece şu an şimdilik daha doğrusu 3 tane release'imiz var. Tellal, Cebeli Tarık, bir tane de ne vardı?
Salı Pazarı.
Salı Pazarı var, evet. Afrobeat türünde varız aslında. Türkiye'de çok aktif bir tür değil. En yakın diyebileceğimiz reggae türü genellikle popüler oluyor. Onda da Sattas gibi isimler var. Biz de yaklaşık 2017'den beri, 2013-2017 arasında küçük bir arası olmuş grubun çünkü. Bir dağılmış, aktif olmamış o süreler içerisinde. 2017'den beri serüvenimize kaldığı yerden devam ediyoruz. Bu süreçte tabii 4 seneyi göz önünde bulundurunca birazcık az bir release sayımız var. Ama bu da muhtemelen bizim daha çok hani giglerde ya da işte konserlerde faal olduğumuzun bir nedeni aslında, bir sonucu daha doğrusu. Önümüzdeki günlerde ama hem albüm hem de single, birkaç tane vokalle, çünkü yüklediğimiz parçaların hepsi şu an enstrümantal.
Evet, hiç vokal yoktu.
Evet, sonradan işte Emre Can'ın katkılarıyla beraber geçtiğimiz son 3 yıl oldu değil mi Emre? Sen
Oldu yani 2-3 yıl oldu, evet.
Evet, 3 yıldır da hem konserlerde hem de single ve albüm çalışmalarında Emre Can da bizimle vokal yapıyor. Onun dışında birazcık şu an burada olmayan elemanlarından bahsedeyim grubun. Necmi davulcumuz, o da geçtiğimiz sene bizlere katıldı. Aslında birazcık fazla davulcu eskitiyoruz grup olarak. Yaklaşık bir 4-5 tane farklı davulcuyla çalıştık şu ana kadar. Onun dışında grubun burada olan Doğan Can Vural bas çalıyor. Yiğit Tornacı var, klavyecimiz. Mehmet Korkmaz gitarda, trombonda Ali Ulusoy var, saksafonda da dönüşümlü olarak daha doğrusu konserlerden konserlere değişecek Deniz Felder ve Özgün Tuncer var. Daha unuttuğum perküsyonlarda bazen Ayberk bize destekte bulundu. Şu güne kadar bir 2-3 konserimizde beraber çaldık. Onun dışında umarım kimseyi unutmadım grupta.
En çok merak ettiğim konulardan birisi sizin neden müzik yaptınız? İyi caz yapan bir Türk grubu mu olmak istiyorsunuz yoksa evrensel olan bir grup mu? Çünkü baktığımızda bazı global listelerin gediklerinden olabilecek bir görüntünüz var açıkçası. Kapaklarınız inanılmaz dikkat çekici, şarkılarınızın isimleri gayet net ve kısa. En önemlisi de sound'ınız aslında güncele mükemmel uyuyor. Şu sıralar Londra menşeli caz diye bir akım var. Bu aslında tam olarak bir tür değil. Benim anlayabildiğim kadarıyla Afro'larda, burada Afrobeat'larda daha swingli klasik işler de buralara girebiliyor. Ama bu kitlenin aslında pozisyonu şu andaki dünyada oldukça mutluluk verici. İlgi oldukça büyük. Bu akıma dahil olup bu ilgiden nasiplenmek istiyor musunuz? Bunu Türkiye'de henüz yapan yok sanırım.
Aslında yani bireysel olarak ya da grup olarak Türkiye'de belli bir caz, iyi bir caz grubu diye adlandırmak bir hedefimiz açıkçası yok. Ama zaten odaklandığımız müzik de tamamen caz değil. Birçok farklı müzikten de esinleniyoruz. Bunun içinde Afrobeat de var. Aslında çıkış noktamız orası ama şu an çok farklı bir yere geldi. Şu an yayınladığımız parçalarda 3 single'da özellikle yani Anadolu ezgileri diyebileceğimiz şeyler de mevcut. Antik Mezopotamya ezgileri diyebileceğimiz şeyler de mevcut. Ama aynı şekilde senin de söylediğin gibi Koç. Londra cazı diye adlandırabileceğimiz, paraltabileceğimiz bir janraya da aslında ucundan dahiliz. Son yayınladığımız parçalar da aslında çok fena tepki toplamadı. Apple Müzik'te güzel listelere girdik. Dünya çapında global caz listelerine girdik ve güzel tepkiler alıyoruz aslında. Ve önümüzdeki yayınlayacağımız single'larla ve gelecek, yani ne zaman geleceğini bilmediğimiz LP'mizle birlikte daha geniş bir kitleye yayılmayı aslında hedefliyoruz. Ama tabii aslında öncelikli amaç sevdiğimiz ve iyi olduğuna inandığımız müzik yapmak her müzisyenin yaptığı gibi. Yani çok müzisyenin yaptığı gibi. Aslında yani amacımız belli bir hedefimiz olarak belirleyebileceğimiz bir şey var mı söyleyemem. Fakat odaklandığımız şey aslında elimizden gelen en güzel müziği ortaya koymak ve bunu yaparken de çokça eğlenmek ve enerji ortaya koymak.
Ya Türkiye'de aslında bu bahsettiğimiz UK Jazz ekolü adına benim görebildiğim hiçbir şey yok. Yani en yakın olarak sizi gördüm. O yüzden bu eksende bir soru soruyorum. Açıkçası hem Türklerin daha önce bu tarzı yapan yerli bir grupla karşılaşmaması hem de onlardan böyle bir talep gelmemesi nedeniyle müzik dinleyicileriyle olan ilişkiniz tam oturmamış olabilir. Zaten ilk soruda da şey demiştiniz işte daha en yakın olarak reggae'yi görüyoruz ve baktığımızda aslında reggae'nin de çok bir karşılığı yok maalesef ülkemizde. Bu da beraberinde eminim ki bir sürü problem getiriyordur. Bu duruma nasıl bakıyorsunuz? Hitap etmek istediğiniz kitleyle iletişim halinde misiniz?
Ben cevap vereyim buna da. Yani şöyle aslında yani dönüp baktığımızda şu an açıkçası konserler olmadığı için geçmişteki kadar net bir cevap vermek belki de kolay değil ama birazcık şeyiz yani o etkileşimi sahnedeki etkileşimden aslında çok memnunuz. Çaldığımız sahneler evet kişi sayımıza göre küçük sahneler birazcık. Ama hani bunu genel bir Türkiye'deki caz scene olarak da yorumlamak gerekiyor. Çünkü bu caz sahnesinde aslında çok büyük sahnelerde fırsat bulunmuyor. Yani atıyorum burada ismini bahsetmek doğru, zikretmek doğru olur mu bilmiyorum ama atıyorum Zorlu'da mesela yabancı bir caz grubu haricinde bir caz dinlemenizin pek bir imkanı yok açıkçası. Bu birazcık dinleyicinin de ilgisiyle alakalı ve onun önüne çıkan müziklerle de bağlantılı. Ama yani inanıyoruz ki çünkü bizim jenerasyonumuzda aslında olan bir şey şu an Afrobeat. Avrupa'daki örneklerine baktığınızda da gerçekten hani 25-30 yaş aralığındaki insanlar birazcık daha böyle aktif bir şekilde bunu icra ediyorlar şu an. Grupların hani yaş profiline falan bakınca. dinleyici kitlesine de aynı şekilde. Dolayısıyla bir klasik, hani birazcık başa döneceğim ama, bir klasik caz grubunun bir beklentisine sahip değiliz. Yani sahneye kalkıp işte herkes enstrümanını teker teker ağlatmıyor. Ama dönüp baktığında bir grup olarak 10 kişi ya da 9 kişi ya da 8 kişi, kaç kişiysek o an sahnede, güzel bir enerji yakalıyoruz dinleyiciyle beraber ve hani bu konserler gerçekten çok keyifli geçiyor bizim için. Hani evet, dinlenmeler birazcık düşük ama bu biraz tabii hani konser yapamamanın da bir etkisi var bunda. Hani bir release yapıyorsun ama bunun konseri ya da bir etkinliği ya da bir partisi olmuyor günümüzde. Ama hani gelecek dönemde buna bir inancımız var. Yavaş yavaş da zaten geçtiğimiz sene işte İstanbul Jazz Festivali olsun, çeşitli yerlerde kendimizi gösterdikçe hem konser teklifleri artıyor hem de farklı dinleyicilerle etkileşim kurmuş oluyoruz. Ve insanlardan genelde şu cevabı alıyoruz konserlerden sonra, hani buraya geldiğimde hiç böyle bir şey dinleyeceğimi bilmiyordum diyor insanlar ve hani çok farklı bir tür tecrübe ettikleri için de onlar için birazcık unutulmaz bir konser oluyor ve mutlaka da eğer hani o mekanın müdavimi ise ya da o mekana, o semtte oturuyorsa mutlaka bir sonraki konserimize de geliyorlar.
Anladım. Bunlar zaten bir kitlenin oluşması için çok önemli adımlar ilk başlarda. Konserlerin olması maalesef çok sıkıntılar yaratıyor şu günde ama şu vesileyle ben bunu sormak istiyorum. Ben 21 yaşında bir insanım ve bu yaşıma kadar hep gördüğüm şey, müziğin bizim toplumumuzda her dönem oldukça gözde olduğu. Yani bambaşka tarzlar bambaşka zamanlarda toplum işleyişinin önemli parçası oluyor. Kaldı ki arabesk diye bir dönem var mesela. Dönüp baktığımızda fazla fazla tutkulu bir dinleyici görebiliyoruz. Şu anda da aslında müzik tüketiminin az olduğunu asla söyleyemeyiz bence. Ama beni rahatsız eden birkaç nokta var. Bunlardan birincisi, albüm kültürü neredeyse terk edilmiş durumda. Evet, dinleyicinin talebi single'lar gibi gözüküyor. Albüm dinlemiyorlar nedense. Albüm içinde bir sürü tek şarkı var ama tam olarak bugüne baktığımızda dinleyicinin isteği tek bir şarkı bile değil. Bir kesite indirgenmiş durumda. TikTok gibi app'lerin çok büyük etkisi var tabii ve en çok insanı etkileyen de bu akımlar. Bir şarkının işte 20 saniyesi mi 10 saniyesi mi artık tam bilmiyorum, hit oluyor ve muazzam dinlenmelere ulaşıyor. Bu kitleye baktığım zaman tabii ki albüm çıkarmanın pek bir mantığı kalmıyor ama gerçekten sanatçının referans alacağı kitle bu kitle mi? Değil tabii ki. Çağrı Sertel, Ezra Kolektif albüm çıkarıyor, dinliyoruz. Pharrell Sanders hala albüm çıkarıyor ve dinliyoruz. Yani çok uzattım ama şunu soracağım aslında. Size baktığımızda gerek sound olarak gerek tür olarak Türkiye müzik piyasasında alternatif bir şeyler üreten bir grupsunuz. Aslında sizi konuk alma sebeplerimizden biri de bu. Peki müzik piyasamıza alternatif üreten insanların bu albüm yapmaya karşı, dinleyicilerin beklentilerine karşı tutumu nedir, çok merak ediyorum.
Ben bahsedeyim isterseniz biraz bu soruyla ilgili de. Yani açıkçası bazı şeyler tabii ki planlanıyor, bazı şeyler de plansız gelişiyor. Şimdi biz grup olarak yani müzikle fazlasıyla içli dışlı olduğumuz için, yani her grup elemanı gerçekten müzik sektöründe, bir taraftan da farklı projeler üreten müzisyenler. O yüzden de aslında herkesin kendi içerisinde bir müzik vizyonu var ve bu vizyon da bir yerde birbiriyle buluşuyor. Ama tabii ki bazen de parçaların ve albümlerin olgunlaşma süreçleri de buna etkisi olduğunu düşünüyorum. Bir yerde stratejik planlamalar bugün için önemli olabiliyor. Ama bir taraftan da beklenmedik sonuçlar da ortaya çıkabiliyor. Mesela bizim sahne performanslarında Barış'ın da bahsettiği gibi izleyicilerin verdiği "hiç böyle bir şey beklemiyordum" yorumu aslında bizim de bir taraftan izleyiciden yani böyle bir tepki beklemediğimiz anlar yaşatabiliyor bizim için. Grup adına üretimler çok farklı dengeler içerisinde gerçekleşebiliyor. Ama aslında birazcık da akışına bıraktığınızda, eğer grup kendi içerisinde çok yoğun bir süreç geçirip çok güzel bir albüm demlediyse ve bu albüm de servis edilmeye hazırsa, o zaman onu stratejik olarak tekrardan bir single'a dönüştürmek bence benim adıma ve gruptaki arkadaşlarımın çoğunun adına çok mantıklı geldiğini düşünmüyorum. Aslında bu birazcık akışın içerisinde nasıl bir şey ortaya koymak veya elinizdeki materyali nasıl ulaştırmak adına verilmiş bir karar olabiliyor. Sistemin dengeleri evet bugün belki çok tatsız olabilir ama bir taraftan da bu farklı dönüşümler her zaman müzik tarihinin her döneminde oldu. Ve aslında bu başkalaşımlara ayak uydurabilen sanatçılar, bir yerde bunu doğru şekilde anlayabilen, ona göre kendini şekillendirebilen, yenileyebilen sanatçılar aslında birazcık da gündemi nabzını tutabiliyor veya ondan sonraki süreçte daha kalıcı bir kariyer oluşturabiliyor diyeyim. Bu ölçekte konuşacak olursak yani aslında birazcık şeye sınırlandırma getirmeden, hani bu single albüm konusuna bir sınırlandırma getirmeden parçaların nasıl oluştuğu ve hani o oluşma süreçleri adına da bir konsept belirleyip sen Barış şeyden bahsetmiştin. İşte albüm belki işte kapağıyla, sounduyla, işte albüm isimleriyle falan bir birlik, bir bütünlük sağlıyor demiştin. Aslında bu bizim müziğe yaklaşımımızda var bir taraftan da. Biz birazcık bu konuları kendi içimizde oldukça tartışan bir grup olduğumuz için aslında böyle sonuçlar da spontane olarak gelişmiyor. Bir taraftan müzikteki yaratım süreçlerinde spontane oluşan bir taraf varken öbür taraftan da bunun tabii ki temellerinin ne olduğu, biz nereden geldiğimizi sorgulayan bir ekibiz. O yüzden de bu bazı düşündüğümüzde her kararın aslında farklı dinamiklere sahip olduğunu söylemek isterim.
Anladım. Ya tabii ki spontane gelişen şeyleri göz ardı etmemek lazım ama sanatçıların böyle bir tavır almaları, dinleyici single bekliyor diyerek sürekli single'lar üretmeleri aslında bence çok korkunç bir şey. Şu anda Türkiye özelinde özellikle piyasaya gerçekten zarar veriyor. Çünkü albümlerin bir noktadan sonra bitmesi bile söz konusu olabilir. Bir roman okur gibi, dediğiniz gibi kapağıyla, ismiyle, şarkıların arasındaki uyumuyla bir albümü dinlemenin keyfi çok başka. Bunu şu anda benim takip ettiğim, sürdüren bazı isimler de var. Caz özellikle bu konuda oldukça bizi mutlu ediyor. Sizin de albümünüz çıkacakmış zaten, ondan bahsettik. O yüzden çok memnun olduk. Peki gelelim olmazsa olmaz soruya. Günümüz müzik piyasasının canlı içinde birçok kol var. Bahsettiğimiz hızlı tüketilmeye uygun hitlerin yanı sıra ülkemizde oldukça başarılı etnik elektronik müzik yapanlar, aslında pek de nadir olmayan başarılı beatmakerlar, dünyada elektronik tabanlı caz şarkılar, Mac Miller gibi başarılı rapçiler, lo-fi beatler, Tame Impala gibi psychedelic müziği başı boş bırakmayan sanatçılar ya da onu daha groovy bir şekilde ülkemizde icra eden Lollar gibi gruplar var ve bu isimleri çok sık görüyoruz. Aslında bu isimler bize biraz da ümit aşılıyor. Siz ne düşünüyorsunuz günümüzde dinlenen isimler hakkında?
Çok hızlı ben bir aslında küçük ekleme yapayım. Sonra da topu Doğan'a bırakmak istiyorum, Doğancan'a. Yani piyasadan konuşuyoruz tabii ama şöyle de bir gerçek var. Hani Türkiye müzik piyasası çok küçük bir piyasa aslında. Hem mali olarak yani konserlerin prodüksiyonu, albümlerin prodüksiyonu, single'ların prodüksiyonu olsun. Hani gerçekten çok büyük paralar harcanmıyor aslında ve hani label'ların sanatçılarla anlaşması, hem major label'ların, büyük label'ların, hem de küçük daha indie diyebileceğimiz bağımsız label'ların anlaşmaları pek fazla müzisyene kazandırmıyor. Dönüp baktığında streaming de bir nebze kazandırmıyor ve biz yabancı bir ülkedeyiz aslında. Yani burada bir ekipman üretilmiyor. Burada bir bizim icra ettiğimiz müzik türünde çok kolay, yani çok sık üretimler olmuyor. Dolayısıyla hani biz stüdyoya gidip biz Afrobeat kaydı yapacağız, hani bize bir sound çıkarın diye bir talepte hiçbir zaman bulunamıyoruz. Öyle bir küçük bir dar alan var aslında hepimizin oynayabildiği. Belki bu nedenle dinleyicinin bu dar alandaki aktiviteleri hani birazcık işte single dinleyeyim, teker teker hani parçaları tüketeyim mantığında. Çünkü albüm fetişizmi aslında eskisi kadar yok maalesef şu an. Hani bir albümü aldık, kapağına baktık, artwork'üne baktık gibi bir durum çok az insanda var. Yani genel tüketiciye uyarladığımda bunu çok düşük bir şey yapıyor sana, geri dönüş sağlıyor. Yani şu an bir plak bassa deli bakkal, hani 500'den fazla satılabileceğini düşünmüyorum ben açıkçası. Ama bunu hani kalkıp lalalar da yapsa öyle olacağını düşünmüyorum. Çünkü hani bir tüketicinin bir yaklaşımı var ve bu hani çok fazla da para vermeye odaklı bir yaklaşım değil. Kapıya isim yazdırmaya odaklı bir yaklaşım. Dolayısıyla hani birazcık da bizim hani sadece grup olarak değil de piyasa olarak genişlememiz lazım ki daha fazla subjanralar ortaya çıksın ve bunların dinleyicileri daha fazla bu janralarla buluşsun diyeceğim ve topu Doğan'a atacağım.
Evet. Bayağı güzel bence tamamıyla neredeyse cevap verdi Barış bu soruya ama ben de birkaç şey ekleyeyim. Yani aslında Barış'ın da dediği gibi Türkiye'de müzik yapmak zaten biraz başlı başına bir hem zor hem de bir lüks açıkçası. Ama bu zorluğu yani aşıp birçok şeyi dengeleyip yapmaya çalışan insanlar ve bayağı da dediğin gibi senin de Barış epey güzel işler çıkıyor. Yani burada bizim kendi camiamıza yani bizim kendi network'ümüzdeki etrafımızdaki insanlara baktığımızda yani biraz hem müzisyenin kendi vizyonuyla ve imkanlarıyla işte lojistik ve mali imkanlarıyla sınırlı aslında yapabildiği müzik ve ulaşabildiği kitle. Bu aslında bütün dünyada müzik camiasında böyle çoğu janrı için. Dolayısıyla yani Türkiye'de güzel müzik yapan insanlar, güzelle de sınırlandırmamak lazım tabii ama ne diyeyim, etkili, kaliteli iş çıkaran ortaya çok fazla proje var. Ve bu yani Türkiye'deki dinleyiciye bu müziğin çok büyük bir kısmı alternatif kalıyor. Çünkü yine bütün dünyada olduğu gibi müziğin alıcısı genelde pop ya da popüler müziğin alıcısı oluyor. Alternatif müzik ürettiğin zaman da zaten yani beklenti, kitle toplamak veya insanları çok fazla insanın müziğini duyurmaktan ziyade ben böyle bir müzik yapıyorum. Gelin beni sahnede dinleyin. Aslında şu anki bizim amacımız veya üzerinde bulunduğumuz yol biraz bu diyebiliriz. Bu yüzden de yani albüm çıkarmak çok meşakkatli, uzun süren bir iş. Tabii ki yani yapmak istiyoruz, yapıyoruz, uğraşıyoruz bunun içinde. Ama yaptığımız şeyin de elle tutulur bir şey olmasını istiyoruz. Yoksa hani 10 tane adam bir araya geldiğinde, bir hafta girdiğinde bir tane albüm çıkarabilir ama yani o albüm ne kadar albüm olur. O yüzden biraz pişmesini de istiyoruz. Emrecan'ın dediği gibi de her açısından, her yeriyle müziğin işte görseli olsun, geri kalan her şeyi olsun. Bir bütünlük sağlamaya çalışıyoruz. Ve bu da kolay bir iş değil. Ha, şu da var. Yani çok kolay bir hit olma durumu veya öyle bir hedef söz konusu olmadığı için de albüm yapmak çok çok böyle öncelikli bir şeyden bir şey olmuyor. Dolayısıyla yani biz yaptığımız müziği yaptığımız sürece ortaya koyuyoruz ve insanlarla bir gün yani yakın zamanda canlı konserlerimize başlayınca gelip dinleyecekler ve müziğimizi böylelikle yaymış olacağız. Amaç aslında biraz da.
Aslına baktığımızda bu enstrüman fiyatları, ekipman fiyatları şu anda Türkiye'de vahim bir halde tabiri caizse. Bu tüm sanatçılara yansıyordur ama daha popüler müzik yapan insanların en azından belli bir alıcısı hazır olduğu için yaptığı işlerde label'larla anlaşmakta herhalde sizin gibi alternatif demek ne kadar doğru bilmiyorum ama biraz daha işte Türkiye için Türkiye'nin pek alışık olmadığı şeyleri yapan gruplar için bir sıkıntı çıkarıyor yani.
Ya tabii canım, bir label'la konuştuğun zaman özellikle de mesela bizim ilk çıkardığımız release'i Tarla'dan çıkardık biz. Sevgili Güneş'e de buradan teşekkür etmek gerekiyor. Hem parçalardaki işte görseller olsun, hem albümlerin işte ne bileyim Spotify'a yüklenmesi bile bir mesele aslında. Buradaki emekleri için ona bir teşekkür edelim Tarla Records'a. Bunu da unutmadan. Yani biz bir label'a gittiğimizde mesela şeyi duyduk. Daha doğrusu ben hani bir iki laf arasında çıtlatmıştım orada. Yani bu müziği, müziği anlayan, müziği seven, müziği işte takdir eden insanlar dinler. Hani bu çok popülerleşecek bir müzik değil diye de bir tepki almıştık müziğimize. Hani büyük label'ların birazcık böyle bir yaklaşımı var. Hani sen bir kere zaten sözsüz müzik yapıyorsan, bunu major bir label'dan hani ünlü biri değilsen çıkarman çok zor. Popülerleşmesi amacıyla. Çünkü insanlar birazcık öyle bakıyor. Ne kadar satabilir, ne kadar benim ismim görünebilir bu albümü çıkardığım zaman diye. Dolayısıyla hani bizim şu an attığımız adımlar aslında birazcık daha mantık çerçevesinde ve doğru geliyor. Hani bütün parçanın haklarını ve her şeyini bir anda bir label'a bırakmaktansa bir albümü ya da komple. Hem çevremizde olan arkadaşlarımız da hem üretimlerini destekleyebileceğimiz hem de grup içerisinde aktif olarak başka projelerde olan arkadaşlarımızı destekleyebileceğimiz yolları seçmeye çalışıyoruz. Çünkü biz hani burada dediğin de gibi Afrobeat çok dinlenen bir tür değil. Burada birazcık aslında bunun bize aktardığı bir sorumluluk var. Biz bu sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz bir şekilde. Hem Deli Bakkal dışında bir Afrobeat dinleyicisi oluşturmaya çalışıyoruz. Hem de bu dinleyicinin müziği bir şekilde takdir etmesini sağlamaya çalışıyoruz ki hani konserlere gelsinler, bu alanda faal olsunlar, bu alternatif sahneleri desteklesinler. Mesela bizim ilk konserimiz kapanan bir sahnedeydi. Son konseriydi yani o sahnenin. Sonrasında mesela yine ikinci konserimizde bir mekanın ilk konseriydi. Hani bu şekilde şey yapmaya çalışıyoruz. Birazcık o mekanları hareketlendirmeye çalışıyoruz. Orada bir kültür üretmeye çalışıyoruz. İnsanların oraya gittiği zaman hani vay be ne gece geçirdim, ne güzel dans ettim, ne güzel müzikler dinledim demesini istiyoruz. Hani tabii ki de üretimler ikinci planda değil. Ama öncelikle hani bu tecrübeyi yaşatarak onlara böyle bir türün varlığını hani en azından hani çünkü birazcık bunun ideolojik tarafı da var. Hani ilk olarak coverlarla başlayıp işte bu coverlarda seçtiğimiz parçalar olsun, grubun türü olsun, Afrobeat oluşu bir özgürleştirici ve bizim de hani bu dönemde bu özgürleşmeye birazcık ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Önceliğimiz tabii ki de dinlenme. Hani en sonunda. Çünkü sonuçta gruba mali getiri getirecek şey bu. Ama bir taraftan da bir kültür oluşturmak istiyoruz ki hani bizden başka da sonuçta biz evet sen, yani 20'li yaşlarımızdayız. İkimiz de bitiriyor bu yaşları. Bir gün o sahnede bizden etkilenerek bir grubun Afrobeat çalmasını mesela çok isteriz. Ya da bizi dinlemiş, o türü orada öğrenmiş ve bu işte bir şeyler üretmek isteyen insanların oluşmasını çok isteriz. Çünkü piyasalar aslında bu şekilde oluşuyor.
Ya aslında bu tarz bir niyete sahip olmanız gerçekten bir yandan çok tatlı. Şeyi de çok takdir ettim. Bu mekanların ilk ve son konserlerini vermek de kesinlikle çok mantıklı. Şunun farkında mısınız bilmiyorum ama bir yönde daha dinleyiciyle aslında bir iletişim kuruyorsunuz. Onları kendinize çekiyorsunuz. Single'larınızın kapakları çok hoş. Ve bunlar birlikte yan yana geldiklerinde bir temadan doğmuş parçalar olduklarını belli ediyorlar gibi geldi bana. Müziğinizde de birbirine çok yakışıyorlar bence. Bu kapakları kim yapıyor?
Ben yaptım kapakları.
Öyle mi?
Evet, tasarımlarını ben yaptım. Ama konseptini birlikte tartıştık yani grup içerisinde. Aslında benim bir taraftan Deli Bakkal'ı böyle biraz karakterize edip oradan Anadolu'daki nabzı tutup oradaki o Doğan'ın da bahsettiği Anadolu ezgilerinin buradan kalkıp Cebeli Tarık'a doğru bir Afrika'ya doğru yolculuğundan bahsedelim dedik. Ve ben aslında böyle oradaki Nemrut heykellerini çok güzel bir şekilde Afrika karakterlerine, Afrika figürlerine dönüştürebilmeyi kafamdan geçirdim ilk fikir olarak. Bir sketch yaptım. Sonrasında grup arkadaşlarım çok beğendi. Onun üzerine ilerleyerek bir seri oluşturduk. Evet, tasarımları bana ait ama tabii ki fikir hep gruba ait oluyor. Birlikte tartışıyoruz bu tarz konuları.
Ya şeyden de bahsettik aslında bu albüm kültürünün yavaş yavaş sönmesiyle birlikte kapaklıları çok insanlar bakmıyormuş gibi de geliyor ama bir yandan da Spotify'dan dinliyoruz dinlediğimiz tüm müzikleri neredeyse ve orada da kapaklar özellikle listelerin kapakları, şarkıların kapakları oldukça önem arz ediyor bence. O yönden gerçekten ben çok beğeniyorum kapaklarınızı. Peki önümüzdeki teklilerde de aynı vibe, aynı taslak üzerinden mi ilerleyeceksiniz ya da bakalım görelim gibi cevabınız var?
Aynı taslak değil kesinlikle. Bakalım gibi bir cevap da değil. Yine bu tatta heyecanlandığımız, grubun temellerini, köklerini bağdaştırdığımız hikayeler üzerinden gidiyoruz diyelim. Tabii ki yani beğeni göreceli bir şeydir. Yani bu noktada hani her seferinde aynı keyfi sağlar mı o karşı tarafa kalacak bir karar. Ama biz içimize sinen, içimizdeki o heyecanı asla söndürmeyen fikirler üzerinden gittiğimizi söyleyebilirim.
Anladım. Şu konuda da ben fikrinizi çok merak ediyorum. Son zamanlarda ufak ufak yeşeren bir akım gördüm ben. Alternatif türlerin ya da başka canlıların rap'le birlikte çalışma durumu. Bu evrensel manada eminim çok uzun yıllardır yapılıyordur. Benim de severek dinlediğim işler var ama Türkiye'de bu yönelimin çok taze olduğunu söyleyebiliriz. Barış Demirel mesela bunu resmen görev edinmiş gibi birçok türe trompetiyle cazı taşıyor. Dapoet'le çıkarttıkları EP var ve bence çok başarılı bir iş. Kamufle ile Lara Dillard'ın EP'si çıkacak yakında. Aslında ya şöyle, rapçilere baktığımız zaman, bu tür rapçilere baktığımız zaman sample bazlı beatler yapıyorlar ve sample'ların çoğu zaman soul, funk, hatta belki bossa nova türlerinden alınan sample'lar. Dolayısıyla sizin gibi bir grubun da bu furyaya katılmakta çok zorlanmayacağını düşündüm ben, doğru ya da yanlış. Siz bu tarz işleri dinliyor musunuz, mantıklı buluyor musunuz, yapmayı düşünüyor musunuz?
Grubumuzun hip-hopçısı Doğan.
Evet, ben beat yapıyorum. Aynı zamanda hip-hop'a özel bir ilgim var. Yani böyle bir collaboration, bir işbirliği düşünülüyor aslında. Ara ara konuştuğumuz ve yani planlanmasa da gelecekte yapmayı düşündüğümüz, şimdi isim vermedim kimli olduğunu ama böyle kulağına çıtlattığımız, ondan da olur abi tabii yaparız diye cevap aldığımız birkaç kişi var. Ama elimizdeki şimdi çıkmak üzere olan, daha doğrusu bitmek üzere olan parçaları yayınladıktan sonra onları bir girişeceğiz yakında.
Belki çok gerekli olmayan bir soru ama yine benim merak ettiğim bir soruyu soracağım. Besteleri yaparken biriniz besteliyor ve siz icra mı ediyorsunuz, yoksa grupça stüdyoya girip hücum kayıt gibi bir şeyler mi doğaçlıyorsunuz ve oralardan mı şarkılar çıkıyor?
Yani genelde bir kişinin veya birkaç kişinin fikri, taslağı üzerinden gidiyoruz. Yani grubun tamamı katılarak yaptığımız çok olmuyor besteleri. Ama yani parça bitme aşamasına gelmesinde en az 3-4 kişinin rolü oluyor. En sonunda da grupça parçayı tamamlarken ufak tefek değişikliklerle son haline getiriyoruz. Ama yani genelde bir parça tamamıyla baştan sona bütün her şeyle yazılı olarak birinden çıkmıyor. Biri bir taslak getiriyor, onun üzerinden üstüne eklene küçük gruplar halinde parçalar yapılıyor diyebiliriz.
Anladım. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Şunu sorayım. İlham aldığınız isimleri sormak bence çok mantıklı değil. Çok sık karşımıza çıkıyor bu soru maalesef. Yani yüzlerce isim dinlemişsinizdir bu yaşınıza kadar ve hepsinden bir şeyler edinmişsinizdir mutlaka. Ama son zamanlarda dinlemekten hoşlandığınız, grup içerisinde sohbetini yaptığınız isimler var mı? Onu da merak ediyor insan gerçekten.
Türkiye'den mi?
Fark etmez.
Yani bu janra içerisinde Antibalas, Budof Band diyebiliriz. Yine Yusuf Kemal vesaire, yani bu UK Jazz'dan tanıdığımız insanlar. Onun dışında birkaç örnek, Barış bu konuda biraz daha iyidir aslında.
Yani en baba yol göstericimiz zaten Felakuti. Hepimiz onun çocuklarıyız. Onun gösterdiği yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Müziğimizi özgürleştirici bir etki. Müziğimize bunu eklemeye çalışıyoruz.
Müzik zaten zaten diyor kendisi.
Aynen. Ve Emrecan da mesela yine aynı şekilde sözleri yazarken bir açıdan bunu kendine hedef belirliyor. Yani bu özgürleştiriciliği, bu enerjiyi en azından sözlere yansıtacak şekilde. Ben şeyi önerebilirim. Bizim yaş aralığında aslında çok güzel Ezio Jazz Afrobeat yapan Black Flower diye Belçikalı bir grup var. Birkaç tane daha Belçikalı bir grup vardı. Onların adını unuttum şu an. Belki yayından sonra paylaşırım, bilirim ama bir tanesi var ki bütün albümlerin ismi Türkçe mesela. Zaten hani bu şey dalgası da var aslında, onu iyi yakalayabilirsek. İşte King Gizzard'ın mesela saz üzerine yaptığı bir albüm, evet, vardı. Birazcık bu hani işte Selda Baycanlar falan bir popülerleşti falan. Aslında biz de öyle bir coğrafyadayız ki hani ilham almak için çok fazla da uğraşmamıza gerek yok aslında. Hem o işte Aşık Veysel'ler olsun. Hem işte ne bileyim şu an günümüzdeki gruplar, işte Lalalar dedin. Bunlar aslında hep bizi etkiliyor yani. Biz de aslında bir noktada onları etkiliyoruz. Böyle farkında olmadan sürdürdüğümüz bir iletişim de hep oluyor. Müzik, aynı piyasasının içinde müzik ürettiğimiz için. Ama ana odak olarak hani böyle esinlendiğimiz, zaten bir cover band olarak başlamıştık bu işe. Çok fazla Felakuti ve Mulatu Astatke var. Hala da mesela konserde şu parçasını mı çalsak Fallon'un diye kendi içimizde şey yapıyoruz, düşünüyoruz, konuşuyoruz.
Peki başta da aslında biraz bahsetmiştik. Bizi bekleyen işler var galiba. Onları şu anda düzenli bir şekilde söyleyebiliyor musunuz? Şu tarihte, şu single, bu tarihte EP, albüm, şu zaman gibisinden.
Bu yaz diyebiliriz. İki tane single'ımız gelecek. Sözlü ikisi de. İddialı parçalar. Emrecan biraz bahsetmek ister belki onlardan.
Yani biz de yeni karar verdik aslında bu şeylere. Sonuç olarak hangi parçayı önce çıkartalım? Daha belki de geçen hafta konuştuğumuz bir konuydu. Yani sözlü parçalar gelecek bundan sonra. Bayağı da bir şeyimiz var. Hani en azından bir netleştirdiğimiz bir çizelge var. Ama şu an tarihi kesin belirtemeyeceğiz. Bir taraftan bunun klibi, işte görsel, diğer altyapı çalışmalarıyla ilgili çalışacağız. Bir taraftan da son işte bu mix ve master ile ilgili kalan kısımlar kaldı. Onun dışında yani güzel parçalar geleceğinin şeyini verebiliriz aslında ufak.
Aslında onlar bir yandan çok heyecanlandırıyor. Özellikle ilk defa sizin kendi ürettiğiniz sözlü bir şeyleri dinleyeceğiz. Onu ben mesela şu anda çok merak ettim. Ama şöyle bir taraf var. Bu tarzın da gerçekten konserlerde keyfi bir başka oluyor diyebilirim. Ya her şey yoluna girdiği takdirde Deli Bakkalı, Nardis, Bova, Babylon gibi mekanlarda görebilecek miyiz? Buralarda çalıyor muydunuz ya da jazz festivallerine katılıyor musunuz?
Ben birazcık daha devam etmek istiyorum bu deminkini ekleyerek. Aslında birazcık son zamanlarda sözlü müzik dememizin nedeni yani Deli Bakkal aslında daha çok felaket coverlarından başlayıp sonrasında enstrümantal bestelerle ilerledi. Ama sahnede sözle kurduğunuz iletişim daha farklı oluyor. İnsanlar direkt içine girmeye başlıyor. Fela Kuti severler de tabii ki Afrobeat severler de bir taraftan o müziğin içerisine giriyor ama söylediği sözlerin anlamını bilse bile İngilizce o sözleri Türkçe bir şekilde çıkartıyor olmak, o içinden onları döküyor olma hissi çok başka bir enerji yaratıyor aslında. Biz de bunu hissettiğimiz için sonrasında Türkçe parçalar üzerinde ilerlemeye karar verdik. Ve gerçekten de sahnede şarkıların gitgide büyüdüğünü gözlemleyebiliyoruz. Bunun da tabii ki bir yansıması olarak aldığımız bir karardı. Önümüzdeki parçaları Türkçe sözlü parçalar olarak yayınlamak. Bu sahnelerde görmeyi çok kolay düşleyebiliriz ve bence de gerçek oluyor zaten bir tarafta da. Bu pandemi şartları bittiğinde de eminim ki güzel sahnelerle bu parçaları, bu müziği büyütmeye devam edeceğiz.
Evet, şeyi de söyleyeyim bu arada. Açılışında çaldığımız mekanlardan bir tanesi de Bova'ydı. Oranın ilk konserlerinden bir tanesini vermiştik. Babylon'da çaldık bir iki sene önce yanlış hatırlamıyorsam. Hatta YouTube sayfamızdan bunlara ulaşabilirsiniz. Deli Bakkal'ın YouTube sayfasında hem Babylon hem de Bova konserimiz var. Sen söyleyince şimdi şey oldu. Bende de tık etti. Onun dışında ya çok kalabalığız. Bova'ya o, yani bilmiyorum belki gitmişsindir de o sahneye 9 kişi böyle çok keyifli oluyor bu arada. İnanılmaz keyifli oluyor. Ama hani tabii Babylon'da çalması ya da işte İKSV'de çalması böyle bir geniş alanda çalması çok daha farklı. Geçtiğimiz sene korona olmasına rağmen bir tane festivalle çaldık Burgazada'da, Wunderfest'te. Orada da aslında çok keyifliydi. Hem bunca yani bir 6 ay boyunca konser yapamamıştık. Orada bir konser yapma şansı bulduk. Yani büyük sahneleri çok seviyoruz. Mesela bir Bozcaada vardı.
Arka arkaya iki gün. Böldüm pardon ama. Wunderfest ve İstanbul Jazz Festivali iki gün arka arkaya çaldık. Sonra bir daha çalmadık sanki. Onlar son konserdi.
Evet, evet. Ya konserler aşırı keyifli oluyor. Keşke dinleyiciler hani şey diyebilsek işte bu hafta sonu şurada çalıyoruz lütfen gelin. Ama öyle bir durumumuz yok maalesef. Ama şey diyebiliriz hani en yakın konserimize lütfen gelin. Ve hani şunun garantisini de veriyoruz dinleyicilere. Gerçekten de hani unutamayacakları bir konser olacak ve ikincisi ne zaman diye soracaklar bize. Çünkü her konserden sonra aslında öyle oluyor. Yani bizim hani etrafımızdaki arkadaşlarımız bile abi ne kadar iyiydi, bir sonraki ne zaman diye gelip bize konserden sonra soruyorlar. O şey çok, yani benim için kişisel konuşmak gerekirse konserdeki performanslarımız albüm üretiminden çok daha fazla heyecanlandırıyor. Muhtemelen zaten bu yüzden de çoğu parçada şu an release yapacağımız ya da yaptığımız perküsyonlar biraz eksik. Çünkü o heyecanı nedense kayıt sırasında ben çok fazla yaşayamıyorum. Ama gerçekten konserler aşırı keyifli oluyor. Tabii bu kendi yorumum oldu birazcık.
Anladım. Ya zaten Boğa'da şöyle bir durum var. Yani 9-11 kişi olmaya da gerek yok. 5 kişi de olsa aslında oraya biraz zor sığıyor gibi bir durum var. Ama aslında seyirci de hemen dibinizde, o atmosfer gerçekten çok güzel yakalanıyor. Bu tarz müziklerde de perküsyonu orada canlı bir şekilde bangır bangır duymak ufak bir alanda gerçekten çok da başka bir etki de yaratıyor aslında. Ben de ilk İstanbul konserinizde muhakkak bulunacağım. Çok teşekkürler geldiğiniz için, davetimizi kabul ettiğiniz için.
Biz teşekkür ederiz.
Şarkılar, konserler bekliyor olacağız. Umarım yakın zamanda da canlı bir şekilde görüşmüş oluruz. Ağzınıza sağlık güzel cevaplarınız için.
Çok teşekkürler bizi ağırladığınız için.
Biz teşekkür ederiz. Bizi sosyal medyadan ve YouTube'dan lütfen takip ediniz diyelim.
Aynen. Radyo Boğaziçi'nde sosyal medya ve YouTube'dan takip etmenizi istiyoruz. Teşekkürler diyerek sonlandıralım.